Ayırım 20. Sayfa 217. "Durum nasıl David?" diye sordu Stephen Pakula arabanın kapısını açıp içeriye atlarken. Blandford arkadaşına bakmadan "Ben de bilmiyorum." dedi. "Kız yukarıda. İhtiyar sapıkta az önce geldi yine." Pakula biraz yadırgayarak süzdü. David'in bir bakan hakkında böyle konuştuğuna ilk defa tanık oluyordu. Yerine yerleşince "Bütün geceyi arabanın içinde mi geçirdin?" diye sordu. "Başka ne yapabilirdim ki?" "Gelen giden oldu mu?" "Hayır, ya sen? Sorvino'yu konuşturdunuz mu?" "Üzgünüm ama dişe dokunur bir şey öğrenemedik. Wilson denen adamın ufak tefek işler çeviren ayak takımından biri olduğunu söylüyor. Hepsi bu." "İnandın mı o hergeleye?" Pakula önce sustu. Arkadaşı kötü kötü bakınca homurdandı. "Bana doğru söylüyor gibi geldi." "Hadi canım sen de. Hiç ayak takımından biri bakanın özel kasasını soymaya kalkışır mı? Olacak şey değil. Belki o da bir aracıdır." Yanisi şu, o durumda bu olayların arkasında başka bir kodamanla karşılaşacağız demektir. Senin anlayacağın başımıza yeni dertler açılacak. Pakula cevap vermedi. Bir iki dakika konuşmadan oturdular. Sessizliği yine Pakula bozdu. "Kızın evde kalmasına neden izin verdin David?" Blandford dudağını dişledi. "O masum bir kız. Olayla kesin ilişkisi yok." "David, sakın ukalalık edip bana ahlak dersi vermeye kalkışma. Sana masum diyorsam masumdur, anladın mı?" "Tamam David, tamam, keselim." Fakat bu defa Blandford konuşmayı sürdürdü. "O artık bizim adımıza çalışacak." Pakula dehşete kapılmış gibi arkadaşına baktı. "Ne dedin? Bizim hesabımıza mı?" "Evet." "Çıldırdın mı sen? Bu kararı sen mi verdin?" "Evet, ben verdim." Pakula aptal aptal arkadaşına bakmaya devam etti. "Umarım Sir Wincott bunu asla öğrenmez. Yoksa bunca yıllık işinden olursun. Wincott'ın canı cehennemi, umurumda bile değil." Pakula daha ters bir şey söylememek için arabadan dışarı fırladı. Hırsından Rover'ın lastiklerini tekmeledi. David'i çok severdi. Hatta ona hayatını borçluydu. South Kensington ve Holland Park'taki silahlı çatışmalarda İki kere canını onun sayesinde kurtarmıştı. Ama onun gibi bir ajanın sıradan bir sokak fahişesine tutulmasını akla almıyordu. David bu gidişle başarılı kariyerini tehlikeye sokuyordu. Öğrerek midesindekileri boşalttı Jessica. Artık ağzına acı sular geliyordu. Dudaklarının kenarından pis salyalar lavaboya sarkıyordu. Ortalığı ekşi bir koku kaplamıştı. Kendisinden nefret etti. Düştüğü hal insanlık gururunu incitmişti. Bir yandan da ağladığını neden sonra fark etti. Yıkanmalıydı. Artık görevi bitmiş sayılırdı. Bu iğrenç sahneden sonra Lord'un onu istemeyeceği çok açıktı. Böyle olmasını istememişti. Hatta David'in verdiği görevi yerine getirmek için elinden geleni yapmıştı. Ama başarılı olamamış ve ilk denemede adamın sapık isteği karşısında yenik düşmüştü. Geoffrey Drake'in yüzüne bile bakmak istemiyordu. Korkuyu bile unutmuştu. Belki bu pislik karşısında Lord sinirlenecek ve şiddete dahi başvuracaktı. Klozetin üzerinden kalktı, kısa adımlarla lavaboya yürüdü ve musluğu açtı. Elini yüzünü yıkadı, ağzını çalkaladı. Üstü başı hala kusmuk içindeydi. Yaşlı adamın yüzüne bakamıyordu. Neyse ki onun da bağırıp çağırmadığını fark etti. Biraz rahatlar gibi oldu. Geriye dönmeden başı lavaboya eğik, "Affedersiniz," diye mırıldandı. "Böyle olmasını istemezdim. Ama elimde değil, dayanamadım. Çok iğrençti. Belki yerimde başka biri olsa sadece güler geçerdi ama bense..." Konuşamıyordu bir türlü. Daha doğrusu ne diyeceğini kestiremiyordu. Belki bakanın gömleğini ve pantolonunu da mahvetmişti. Lord'dan hala ses çıkmıyordu. Başını kaldırıp aynada adama bakmak istedi. Aynı anda yaşlı adamın buz gibi soğuk parmaklarını kalçalarında hissedince dona kaldı. "Aman Allah'ım," diye inledi içinden. Sanki hiçbir şey olmamış gibi adam kendisini okşamaya başlamıştı. Hatta okşamaktan da öte hoyratça mıncıklıyordu kalçalarını. İnanamadı Jessica. Kaskatı kesildi. Sırtında adamın soğuk nefesini hissetti. "Özür dilemene gerek yok. Harikaydı. Tam istediğim gibi." Kımıldayamadı genç kız. İnanamadı bir türlü. Neden sonra kalçalarındaki ellerin soğuk değil, bilakis sıcak ve ıslak olduğunu fark etti. Zira bacaklarına doğru ıslak bir damlanın süzülerek aktığını duyumsuyordu. Onun kendi idrarı olduğunu keşfedince midesi yeniden isyan etti. İkinci kusmasında Sadece acı bir su aktı boğazından. Southwark, Londra'nın bir zamanlar her türlü zevkinin yasaklandığı City bölgesinden bir kaçış yeriydi. Barrow High Street publarla kaplıydı ve bu caddenin etrafını saran ortaçağ avlularının karanlık izleri bugün bile görülebilirdi. Günümüzde ise rıhtımlar doldurulmuş, nehrin kenarına hoş bir yaya yolu yapılmıştı. The Anchor ise 400 yıldır güzel manzarası ile bölgenin en popüler publarından biridir ve ününü bugüne kadar da taşımıştır. Paul Harrington cam kenarındaki masadan bulanık akan nehrin sarımtırak sularına boş nazarlarla bakıyordu. Adeta kendinden geçmiş bir hali vardı. MI6'in en yüksek yetkilisi olan Sir Walter Winkett özellikle burada buluşmak istemişti. Randevu saatine henüz 1-2 dakika vardı. Harrington verdiği randevulara çok sadık biri olarak yetişmişti. The Anchor adlı pub'ın yaygın ününe rağmen buraya ilk gelişiydi. Bu nedenle de buluşma mahalline biraz erken gelmişti. Az sonra Sir Winkett'ın da kapıdan içeriye girdiğini gördü. Ne garipti. İkisi de İngiltere'nin perde arkası ünlülerindendi. Birinin emrinde milyarlarca pound, diğerinin dağarcığında da koca adayı yerinden oynatacak bilgiler mevcuttu. Normalde yalnız ve korumasız hiç dolaşmazlardı ama şu anda emekliliğe çoktan kavuşmuş iki yaşlı gibi karşı karşıyaydılar. Randevuyu Paul Harrington ayarlamıştı. Yerinden kalktı. Ölçülü bir şekilde el sıkıştılar. İkisi de mesafeli ve kibar davranıyorlardı. Sabahın bu saatinde pub adeta boş sayılırdı. Harrington ince sesiyle ''Davetimi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim Sir Winkett'' diye mırıldandı. ''Rica ederim Mr. Harrington, bu benim görevim.'' Hayır hayır, tevazu göstermeyin. Olayla bizzat ilgilenmeniz büyük bir incelik. Sizi ikinci kere rahatsız ediyorum. Hiç önemi yok. Evet Mr. Harrington, isterseniz hemen sadede gelelim. İkimiz de zamanı çok kıymetli olan insanlarız. Haklısınız Sir Winkett. Bakanlığın ihbarımı değerlendirerek teşkilatınıza bankamın hesaplarını tetkik ve araştırma yetkisi verdiğini biliyorum. Ama dün yeni ve önemli iki gelişme oldu. Birincisi, bankanın ortaklarından Lord Jeffrey Drake ziyaretime geldi. Olaydan haberdar. Sayın Bakan'ın ne şekilde ihbar olayına muttali olduğu hususunda bir bilginiz var mı? MI6'in başkanı manidar bir şekilde Paul Harrington'a baktı. Ama o bir bakan, diye fısıldadı. Hükümetin üyesi. Bunu normal karşılamanız gerekmez mi? Ne kadar gizli tutarsak tutalım, öğrenme şansı en yüksek kişilerden biri. Fakat en az benim kadar suçlu. Evet ve o denli de güçlü. Harrington bir an karşısındaki adamın gülüp gülmediğini anlamak için dikkatle yüzüne baktı. Sir Winkett'ın ince pembe dudaklarında garip bir gerilme vardı. Ama bu skandalın duyulmaması için olayı en son öğrenmesi gereken kişi oydu. Yanılıyorsunuz Mr. Harrington. Anlayamadım. Sir Winkett hafifçe öne eğildi ve sesini daha da kısarak ''Lord Drake durumu sizden önce bakanlığa ihbar eden kişidir.'' diye mırıldandı. İnanamıyorum diye fısıldadı. Jeffrey Drake mi? Evet Mr. Harrington. Olamaz, imkansız bu. Bu Jeffrey'nin sonu demektir. Buna cesaret edemez. Sapsarı kesilmişti bankacı. Hayretle MI6'in başkanına bakıyordu. Şaşırdığınızı görüyorum diye mırıldandı Sir Winkett. Peki ne olacak şimdi? Artık araştırmalarımızı su yüzüne çıkaracağız. Paul Harrington kreke olmuş boksör gibi bir an yerinde sallandı. Hiç beklemediği bir haberdi bu. Bankayı bu işe bulaştıran gerçek kişi odur, diyebildi sonunda. Sir Winkett anlamamış gibi, yani kara paranın aklanması işini tek başına Sayın Bakan mı yürüttü demek istiyorsunuz? Hemen hemen, kaynakların bulunmasını, aracıların ayarlanmasını, paraların havalesini hep o sağladı. Ben neden sonra farkına vardım? Tabii bu konuda kendisine yardımcı olan bankanın başka yetkilileri de var. MI6 başkanı gülümsedi. Ve tabii bankanızın bir açmaza girdiğini anlayınca hemen durumu ilgili bakanlığa ihbar ettiniz, değil mi? Öyle sayılır. Sir Winkett arkasına yaslandı. Bu arada bankanızdaki hissenizin çok önemli bir kısmını devrettiğiniz iddiaları da sürülüyor, doğru mu bu? Evet doğru, ama tamamen yasal bir işlem bu. Servetimi tehlikeye atamazdım. Sanırım hisselerimi satmaya hakkım var. Kanunlara uygun bir satışsa tabii ki var Mr. Harrington. Az önce bana dün ikinci bir önemli vakanın olduğunu söylediniz. O neydi? Paul'ün suratı asılmıştı. Tehdit edildim. Kim tarafından? Bankadaki kara paranın sahipleri tarafından. Yani Rus mafyası öyle mi? Evet, dün gece Whitehall Court'taki Royal Horse Guard Oteli'nde akşam yemeği sırasında. Tanımadığım bir Rus tarafından davet aldım. Ve bu daveti kabul ettiniz öyle mi? Olanlardan sonra mecburdum. Rus'un ilginç şeyler anlatacağını düşünmüştüm. Sonra? Adı Leonid Voloshin'miş. Anladığım kadarıyla mafyanın Londra temsilcisi. Beni bir tür infazla tehdit etti. Nasıl? Muhbiri hemen susturmazsam öldürüleceğimi ima etti. Korkuyorum Sir Winkett, beni korumaya almalısınız. Sanırım sizin yeterince özel korumanız vardır, çok zengin birisiniz. Evet, özel korumalarım var ama ben devlet himayesi istiyorum. Bunu düşünürüz Mr. Harrington. Şimdi bana şu Leonid Voloshin hakkında biraz daha açıklama yapar mısınız? Onu tanımıyorum. Bence o konuyu öbür muhbiriniz Sayın Bakan'a sorarsanız daha iyi olur. Mutlaka benden iyi biliyordur. İkisi de sustular. Paul Harrington oynadığı kumarın tutmadığını ve artık Londra'da barınamayacağını o anda anlamıştı. Şimdi planın ikinci safhasına geçmeliydi, hem de bir an önce. Zira artık hayatı söz konusuydu. The Anchor'da Londra'nın bu iki önemli şahsiyeti arasında son derece hayati konuşma cereyan ederken Jessica Stowe, Covent Garden'daki mükellef apartman dairesinde kendisinden geçercesine mücadele veriyordu. Bitap bir haldeydi. Tüm enerjisi tükenmiş, titreyen dizlerinin üzerinde hala ayakta durmaya gayret ediyordu. ''Yere yat'' diye homurdandı Lord Drake. Adamın ne istediğini bile rahat anlayamıyordu artık. Galiba yatmasını istemişti adam. Dizlerini kırdı, bir robot gibi isteneni yaptı. Emirdi bu. Her söylediğini öyle algılıyordu. Karşı koyamayacağı mutlak emirler. Ölmek istiyordu Jessica. Şu anda bu evrenden uzaklaşıp gitmek tek dileğiydi. Onuru paramparça olmuştu. Soğuk fayansların üzerine uzandı ama zeminin soğukluğunu hissetmedi. Yatıyordu hiç kımıldamadan. Gözleri yarı aralıktı. Fayansların üzerine uzattığı avuç içleri kendi kusmuklarına bulaşmıştı, fark etmedi bile. Tek duyumsadığı ense kökünden başlayıp aşağılara kadar uzanan yaşlı adamın sıcak diliydi. Tiksintiyle beraber gıdıklanmaya başlamıştı. İçindeki nefreti bir kat daha arttı. Muhakemesi adeta erimişti ve hiçbir şey düşünemiyordu. Zihninde odaklanan tek bir şey vardı. O da bu cehennem azabı bittiğinde David'e ne söyleyeceğiydi. O dil hiç durmuyordu. Yaşlı sapığının kendisini çevirdiğini duyumsar gibi oldu. Yarı aralık gözleri bir ara tavandaki lambanın ışığını fark etti. Islak dili şimdi göğüslerinin üzerinde dolaşıyordu. Sonra göbeğine, daha sonra da tüylü üçgenine doğru kaydı. Bunlar Jessica'nın son hatırladıkları oldu. Gözlerin kaydı ve kendinden geçti. Bayılmıştı kız. Ayırımın sonu. Sayfa 225.